Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugün size geçtiğimiz hafta Sam Tatum'la Ogilvy'nin Global Büyüme ve İnovasyon ve Davranış Bilimi Biriminin yöneticisi Sam Tatum'la yaptığımız söyleşinin bir özetini paylaşacağım. Sam psikoloji okumuş, ardından endüstriyel ve organizasyonel psikolog olarak, danışman olarak bir süre çalışmış ve son 10 yılında Ogilvy'de birçok farklı bölümde strateji ve tüketici işgörüleri alanında çalışmış ve birçok önde gelen müşteriye Bill Melinda Gates Vakfı, işte Facebook, Walmart, British Gas, American Express, Ford gibi birçok müşteriyle çalışmış. Ben kendisini önce, bunu 2 sene önce, yaklaşık 2,5 sene önce Nice Talk'ta izlemiştim. Kendisine de söylüyorum, benim için Nice Talk sanki davranış bilimi alanının Davos'u gibi diyorum. Ve gerçekten benim için de çok ilham verici oldu. Hatta oradan iki konuk ağırladım şimdiye kadar. Bill Williams ve Patrick Fagan'ı ilk orada dinlemiştim 2 sene arka arkaya. Önce kendisine soruyorum, bu alana nasıl girdin diye. Yani psikoloji okumuş, evet, ama hani neden davranış bilimi tarafı? O da diyor ki ya klinik psikoloji yapacaktım, anomalilerle uğraşacaktım, ya da işte normatif, yani insanı ve birbiriyle, insanların birbiriyle olan ilişkilerini anlamak yönünde çalışacaktım. İkincisini seçmiş ve organizasyonel ve endüstriyel psikolojide uzmanlaşmış. Çalışma hayatında ise danışmanlık, insan kaynakları yönetiminde işe alım, kariyer planlaması üzerine çalışmış. Sonra yolu Ogilvy Sydney ofisiyle kesişmiş ve insan davranışlarının yanı sıra tüketici davranışlarıyla da daha fazla ilgi olduğunu keşfetmiş. Bunun için de tabii Ogilvy gibi bir reklam ajansı da hakikaten biçilmiş bir kaftan. Önce stratejik planlama rollerinde bulunmuş. Ardından yöneticisi onu psikoloji bilgisini önere çıkarabileceği bir alana yönlendirmiş. Burada Jez Groom ve Rory Sutherland'in 2012'de kurduğu psikoloji ve davranış bilimi bölümüne dahil olmuş. Reklam ajanslarının işi malum tüketicilerde bir davranış değişikliğine yol açmak, temsil ettikleri marka lehine. Bunun için de öne sürdükleri birçok yöntem var. Hepsine çekici isimler veriyorlar, işte marka aşkı falan gibi. Ama sanki Ogilvy bu davranış bilimini herkesten daha fazla sahiplenmiş gibi görünüyor. Katılıyor musun dedim. Umarım öyledir diyor. 10 yıl gibi bir süredir böyle bir uzman ekibi bir araya getirmiş bir ajansın başka bir ajansı bilmediğini söylüyor. Özellikle de Rory Sutherland gibi bu işe çok inanan, zamanında İngiliz Reklamcılar Birliği Başkanlığı da yapmış ve davranış bilimini reklamcılığa kazandırmaya çalışmış birine sahip olmanın fark yarattığına inandığını söylüyor. Peki müşterilerin ajansa ve sunduklarına güveni artıyor mu sence dedim. Burada beni biraz utandıran bir yanıt veriyor, çünkü diyor ki mesele bence ikna etmekten çok doğru işgörülere ulaşmak diyor. Ogilvy'nin 5 farklı iş birimi var. İşte reklam, halkla ilişkiler, deneyim, sağlık ve Sam'in çalıştığı bu büyüme inovasyon bölümü bir danışmanlık şirketi gibi davranıyor. Şüphesiz reklam ajansıyla birlikte çalışıyorlar ve davranış bilimini kullanarak geleneksel brief'ten daha mahir bir yaklaşım getirmeye çalışıyorlar. Ve bunu tabii sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok yerinde yapıyor ve bir takım taze yaklaşımlar getirdiklerini söylüyor. Peki insan birkaç yüz bin senelik bir mekanizma ve yazılımı da aynı. Acaba davranış biliminde öğrenemeyeceğimiz her şeyi öğrendik mi diye soruyorum. Bir kere hala sorgulanıyor bu bulgular ve unutmamak da gerekir ki bu bulguların büyük kısmı sınırlı sayıda bir örneklemde batılı eğitim görmüş beyaz ırkta gözlendi diyor. Ama kendilerinin de çalışmalar yürüttüğünü ve bu alanda sürekli yayınlar yapıldığından bahsetti. Yapılan çalışmalar doğru olduğu sanılan bazı bulguları unutmamızı ve yenilerini öğrenmemizi gerektiriyor. Tabii bağlam da çok önemli. Çalışmanın yapılış şekilleri sorularla birlikte çok karmaşık bir konu. O yüzden zamanla bir gelişme sağlanmasının doğal olduğunu ifade ediyor. Her birimde olduğu gibi. Kültürlerin davranışlar üzerindeki etkisini sorduğumda da bir profilleme çalışmasından bahsetti. Kantar'da yaptıkları ve araştırma çevrelerinde global ödüller kazanan. Bu cultural cognition, kültürel bilişsellik diyebileceğimiz bu konuda Yale Üniversitesi'nden Dan Kahan'ın geliştirdiği bir modele dayandığından bahsetti. Bireyleri X ve Y ekseninde değerlendiriyor bu çalışma. Y ekseninde hiyerarşi yanlısı olmaktan eşitçiliğe, X ekseninde ise bireyselden toplulukçuluğa bir grafik düşünün. Ve bir milletten insanları bu matrise yerleştiriyorlar. Örneğin işte çoğu Amerikalı bireysel ve hiyerarşik çevreye denk geliyor. Yani daha gelenekçi değerler ve inançlara sahipler ama aynı zamanda daha bireyci ve özgürlükçü olduklarını söylüyor. Öte yandan işte Çin toplumu da gelenekçi ama daha toplulukçu bir eğilimi var. Tabii diyor birçok ülkeden müşterimiz var. Aynı ürünün farklı ülkelerde vereceğimiz mesajların insanlara hitap etmesi için bu farklılıklara dikkat etmek gerekiyor diyor. Tabii aynı ülke içinde de bir kutuplaşma olabiliyor. Örneğin Amerika'da aşı ve silahlanma meselesinde olduğu gibi bireyselci bir tarafta daha eşitlikçi olan insanlar da var. Böyle bir çalışma insanlara doğru mesajda doğru zamanda erişmemizi sağlıyor. Bireyselci ve hiyerarşik eğilimi olan bir bireye cazip gelebilecek bir aşı mesajı da çerçevelememize imkan veriyor diyor. Amerika'da Ogilvy'de Chris Graves'in ekibinin yürüttüğü böyle bir çalışma var diyor. Bunu da ben aslında önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizinle LinkedIn'de. Bu tür profilleme çalışmalarında kullanılan Ocean modelini soruyorum. Acaba onun yerine mi bu modeli kullandıklarını? Sam aslında bunun 3 mercekten biri olduğunu söylüyor. Yani ilki bir kişilik ölçüm aracı ki bu Ocean oluyor. Podcast'imi sıkı takip edebilir ama o da bir kez daha anlattı. İşte bu açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olarak çevirebiliriz bu baş harflerini Ocean'ın. Örneğin işte bir kütüphaneci ve bu Monster Truck işte canavar kamyon sürücüsünün farklı karakterlerde olduğunu ileri sürebiliriz sanırım diyor gülerek. Yani kamyon sürücüsü kütüphaneciye göre daha dışa dönük olabilir. Bu bir varsayım tabii ve kişi bazında değişebilir ama gruplar olarak baktığımızda örüntüler bulabiliyoruz. Bu işi bir boyutu işte. Sonra daha önce bahsettiği bu kültürel bilişsellik ve diğer bilişsel faktörel boyutu var. Bu da üçüncü lens oluyor. Buna bir bakıma dünya görüşü diyebiliriz. Örneğin bir şeyi özendirilerek mi, ondan kaçınarak mı motive oluyorsunuz? Veya işte kayıptan kaçınma, riski azaltma, güvenlik ihtiyacı mı? Yoksa daha girişken ve risk iştahı olan bir insan mısınız? Ya da iç kontrol odaklı veya dış kontrol odaklı olmak gibi. Yani hayatınızın kontrolünün kendinizde olduğuna mı inanıyorsunuz? Yoksa başınıza gelen şeylerin nedenlerini genelde dışarıda mı arıyorsunuz? Bütün bu bakış açılarının kesişiminden veya toplamından sizin davranış eğilimlerinizi çıkarmak mümkün. Ve bunları da sorular sorarak değil, seçimlerinize bakarak yapabiliyorlar. Ve dünya artık hani yaptığımız alışverişlerden sosyal medyadaki varlığına kadar bıraktığımız izlerle dolu aslında. Burada birçoklarının sorduğu büyük veri sorusuna getiriyorum sözü. Eğer büyük veriye ulaşabiliyorsak insanların nasıl davrandıklarını biliyoruz ve bunu bireysel bazda yapabiliyoruz. O halde bu kadar çabaya, gruplandırmaya ne gerek var? Sam diyor ki öncelikle büyük veri ne sorusuna yanıt veriyor? Neden sorusuna bir cevabı yok. Yani oyunu önde götürmemizde bize pek yardımcı olmuyor. Bazı durumlarda işe yarayabilir ama ileri doğru tahminler yapmak da güvenli bir yol değil. Çünkü koşullar sürekli değişiyor ve bir varsayımınız yoksa sadece neyi biliyorsanız, nedeni bilmiyorsanız şu nedenle böyle davrandı, yeni duruma göre böyle davranması lazım diyemiyorsunuz. Rory Sutherland'in bir sözüne atıfta bulunuyor. Veri hakkında söylenebilecek şey geçmişe ait olduğudur diyormuş. Yani geleceği çoğaltamazsınız, çoklayamazsınız. Ama elde çok sayıda veri olmasının iyi tarafı tabii örüntüleri daha net görebilmeniz. Dolayısıyla veri analizi ve davranış biliminin işbirliği içinde çalışmasında büyük yarar var. Biz de o gibi de bunu yapmaya çalışıyoruz diyor. Peki bunca yıllık çalışmadan sonra hala insanlar seni şaşırtıyor mu diyorum. Tabii bu mükemmel bir bilim değil diyor. O yüzden de farklı bağlamlarda test etmeye devam ediyoruz. Bazı davranışları geçmiş bilgilerle tahmin edebiliyorsun ama birisi ben her şeyi çözdüm diyorsa büyük ihtimalle doğruyu söylemiyordur diyor. Peki bu iş yaşamında böyle de özel hayatında kendi yanlılıklarını kontrol edebiliyor musun diye soruyorum. Bunu Patrick'e de sormuştum aslında. O da benzer bir cevap veriyor. Aslında daha önce bilmediğim bir deneyim de öğreniyorum. Mum dibine ışık vermez veya belki daha yakını terzi sökünü dikemezin İngilizcesi. The cobbler's children have no shoes. Yani ayakkabı tamircisinin çocuklarının ayakkabısı yoktur lafına geliyor diyor. Kendimde bazı şeyleri görebiliyorum. Tabii bu düzeltebildiğim anlamına gelmiyor. Yani sonucu değiştirmiyor ama belki kendi öz eleştirimi yapmamda yardımcı oluyordur diyor. Ama öyle bir mükemmel hayatım, alışkanlıklarım yok. Sadece zamanla daha iyi uygulayabilir hale gelirim kendim ve ailem için diye umut ediyormuş. Sem'in Mayıs ayında çıkacak bir kitabı var. Evrimsel Fikirler adıyla. Yani İngilizce kitap tabii. Evolutionary Ideas. Ben de ön siparişini verdim. Çok ilginç bir yaklaşım sunuyor. Mühendislikte kullanılan bu TRIZ'in davranış bilimine uyarlamasını yaptığını söylüyor. TRIZ'in ne olduğunu bilmeyenler için yine Sem kısaca açıklayacak ama dediği şey yani fikirler de evrimleşir. Aynen biyolojide ya da yaşamda olduğu gibi. Örneğin kanatların evrimi gibi. Avlanmak veya av olmaktan kaçmak için nasıl evrimleştiyse kanatlar. Psikolojik çözümlerin de evrimleştiğine inanıyor. Davranış bilimi bazı davranışları kodunu bulmamıza, benzer koşullarda tekrar eden örüntüleri fark etmemize yardımcı oluyor diyor. Bu TRIZ konusuna gelince bu Genrik Artschuler isimli bir Rus bahriyeli mühendis patent ofisinde görevlendiriliyor. Ta 2. Dünya Savaşı zamanlarında yanılmıyorsam. Burada çalışırken birçok soruna benzer çözümler getirildiğini fark ediyor. Birkaç yıl içinde işte 200 binin üzerinde patenti inceliyor ve %95'ini açıklayacak bir sınıflandırma yapıyor. TRIZ'in yaptığı şey şu, işte diyelim F1 yarış pistinin kenarındaki lastikler veya arabanın hava yastığı aynı prensiple iş görüyor. Buna önceden yastıklama diyorlar. Ya da meşhur bu Rusların matruşka dedikleri iç içe geçmiş bebekleri düşünün. Bir oje şişesinin kapağındaki fırça şişenin içine giriyor. İnşaat ustalarının kullandığı metre içine kıvrılarak giriyor. Bir zoom objektif makinenin içine giriyor gibi. Yani kozmetik üründen kameraya farklı anlarda buna hep matruşka bebek prensibiyle çalışıyor. Buna biyolojide yakınsak bir noktada birleşen evrim de deniyor. Örneğin bir yunus memeli bir hayvan ve bir köpek balığı ki o da bir balık. Aynı ortamda okyanus koşullarında ikisi de bu sırtlarındaki yüzgeci geliştirmişler evrimle. Ama yine bir yandan birisi suyun altında solungaçlarıyla oksijeni sudan alırken diğeri yani yunus suyun üstüne çıkarak havadan oksijeni alıyor ciğerlerine. İşte TRIZ bunun gibi sistematik çözümleri kodlamış. Yani yöntemin asıl başardığı şey ki Sam de kitapta bunu yapmaya çalıştığını söylüyor. Çelişkileri çözmek. Yani inovasyon bir çelişkinin çözülmesidir diyebiliriz. Diyelim işte bir şeyi daha fazla hacim kaplamadan nasıl uzatabilirim dediğinizde bu bir çelişkidir. Bu muammayı çözmek için işte matruşkayı kullanabiliriz. Ya ne bileyim bir kurşunu durduracak kadar güçlü ama giyebileceğim kadar hafif bir zırh nasıl yapabilirim dediğin zaman bu bir inovasyon gerektiriyor. TRIZ'de karşı karşıya bulunduğumuz sorunları işte hız, ısı, uzunluk, mukavemet, hacim, boyut gibi ölçülebilir fiziki değerler üzerinden sınıflandırıyor. Örneğin işte mukavemeti arttırırken ağırlığı arttırmamak istiyorsak TRIZ bize deneyebileceğimiz 5 çözüm öneriyor diyelim. Yani bu bir matris, mukavemet artsın, ağırlık artmasın gibi bir konuda satırlarda neyi geliştirmek istediğin, kolonlarda ise neyin sana engel olduğu ve veya neden kurtulmak istediğini buluyorsun. Kesişim yerinde sana bir çözüm önerileri sunuyor. Senin de kitabında yapmaya çalıştığı davranış bilimi alanında bu tarz psikolojik çözümler bulmak. Örneğin alışveriş harcamalarınızı kısmak istiyorsunuz. Kredi kartınızı oradan ikiye bölmek, bir bağlılık aracı kullanmak. Bu Ulysses ya da Odysseus'un kontratı dedikleri, hani gelecekteki iyiliğimiz için kendimizi bilerek bir şeyden mahrum etmek. İşte Odysseus'un deniz kızlarının büyülü şarkılarını çok merak etmesi ama kendini büyüye kaptırarak hayatını kaybetmemek istemediği için de kürekçilerin işte kulaklarını bal mumuyla tıkayıp kendisini de direğe bağlatıyor. Ve tayfasına ne olursa olsun hiç durmamaları gerektiğini söylüyor. Bu şekilde geçebiliyorlar oradan. Ve işte psikolojide de bu tür mekanizmaları kullanarak Tris'in mühendislik problemlerini çözdüğü gibi tavsiyeler verebileceğini düşünmüş ve bu kitabı yazmış. Ben de merakla okumayı bekliyorum. Peki davranış bilimini daha fazla işine uyarlamak isteyen pazarlamacılara, danışmanlara ne tavsiye ettiğini soruyorum. İşin iyi tarafı şu ki çok sayıda online kurslar, eğitim imkanları var. Bu 42 Courses ve Mindworks gibi platformlar var. İşbirliği yaptığımız diyor. Bunların da linkini bölüm notlarına koyacağım. Herhangi bir işte çalışıyorsanız, bu işe meraklıysanız kendi bulunduğunuz yerde denemeler yapmaya başlayabilirsiniz. İşte nasıl insanlar asansörü kullanmak yerine merdiven çıkmaya yönlendirebiliriz gibi. Aslında etrafımız bunları uygulayabileceğimiz alanlarla dolu. Küçük de olsa fark etmez, bir şey öğrenmek için bir vesile olur diyor. Ogilvy'de de insanları ısındırmak için başlarda işte meyve standı gibi uygulamalar denemişler. Muffinlerin ve işte meyvelerin nerede duracağı hakkında bir seçenek mimarlığı denemişler. Çalışanları sağlıklı seçimlere yönlendirmek için. Bence en büyük avantajı bunun diyor, elimizdeki sorunlara farklı bir yoldan yaklaşmamızı mümkün kılıyor. Her gün çok sayıda tüylerimizi ürperten fikirler buluyoruz ajansta ama benim açımdan en kritik nokta, elimizde bu bilim ve kanıtlar olmasa neleri yapmaya cesaret edemezdik. Bunu önemli buluyorum diyor. Yani kulağa ilk anda ters gelen türde işler, işte bir örnek veriyor, yaptığımız en başarılı işlerden biri bir fabrikada iş güvenliği konusunda işçileri çalışırken risk altında hissettirmekle ilgiliydi diyor. Pek kolay cesaret edilemeyecek bir strateji ama biliyoruz ki kazalar insanların kendilerini güvende hissettikleri zaman oluyor. Bir parça riskli bir iş yaptığını hissettirmek işe yaramış. Dolayısıyla etkili işler çıkarmakta cesaret edemeyeceğiniz işlere destek olmak, arka çıkmak için bilim çok önemli bir iş görüyor diyor. Diyorum ki Kahneman 20 yıl önce Nobel'i aldı davranış ekonomisi alanındaki çalışmalarıyla ama hala iş dünyasının gideceği yol var diye düşünüyorum. Bu metotları tanımak ve hakkını vermek konusunda. Evet diyor, Nightstock'u düzenlemekteki amacımız da bu zaten. İşte kategoriyi büyütmek, bunu tanıtarak insanların bunu kullanmasına teşvik etmek onları. Ve bir adaptasyon eğrisi var ve onun zirvesinde olduğumuzu hiç sanmıyorum diyor. Ve bunu aşmanın yollarından biri de tabii işte teoriyle pratiğin arasını kapatmak, yani insanlara bunun pratikte nasıl bir şey olduğunu göstermek. Bu işte ofiste ayak izleri stikerlerinin asansöre değil de merdivene gitmesi kadar basit bile olabilir. Buna da bir isim veriyorlar aslında, mono ideas diyoruz biz buna diyor. Minimalist, oblique, non-obvious, yani işte sade, basit, dolaylı ve bariz olmayan fikirler. İşte örneğin Costa Cafe için çalışırken Heathrow Havaalanı'nda geri dönüşüm konusunda birçok şey yapabilirdik diyor. Yani böyle bir alanda çalışmalarını istenmiş onlardan. Ama buldukları mono fikir, işte baristalara hangi bardakta istediklerini sorarken müşterilere take away değil de işte al götür değil de recyclable, geri dönüşümlü bardak demelerini öğretmek olmuş. Podcast'imizin imza sorusu Sevin Değer Yaratma Formülü ise önümüzdeki problem hakkında olabildiğince ilginç sıra dışı sorular sormak diyor. Bunu da insanları rahatsız etmeden ama işte zihnin içindekini çıkaracak şekilde yapmak. İşte her iyi psikoloğun yapacağı gibi benim değer yaratma formülüm sorduğum sorularla işin uzmanlarını kendi başlarına çıkartamadıkları fikirleri buldurmak diyor. Davranış bilimi de bize daha iyi sorular sormamızda yol gösteriyor diyor. Sam Tatum gerçekten dünyada bu konuya yön veren sayılı insanlardan birisi. Onu ağırlamak benim için de çok büyük bir keyifti. Ve eğer psikolojiyle, inovasyonla, evrimle ilgiliyseniz kitabını da size tavsiye ediyorum. Onun da linkini notlarda vereceğim.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.